Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün biraz çeşmelerden konuşalım istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir haber ilgimi çekti. Bir şehrimizde çeşmelerden süt akıyor. Bir başka şehrimizde mesela Ramazan ayında şerbetler akıyor. Çeşme bizim kültürümüzün vazgeçilmezi ama bazı yerlerde de boynu bükük, kitabesi bile kalmamış çeşmeler görüyoruz. Suyu zaten akmıyor.
Evet, çeşme su hayat demek malum. Çeşme ise bu hayatı insanlara ulaştıran bir vasıta. Bilhassa şehirlerde, köylük yerler zaten mutlaka su kenarlarına kuruluyor. Şehirlerde ise suyun büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü şehir nüfusu arttıkça şehrin tabii kaynaklarından isale edilen, ulaştırılan suyun da ihtiyaçlara kafi gelmemesi problemi ortaya çıkıyor. Bunun için mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde her zaman suyun halka ulaştırılmasına emniyet verilmiş hükümet tarafından. Ta Bizans zamanından beri mesela İstanbul'da, İstanbul'un etrafındaki ormanlardan, ki ormanlar su kaynağıdır ekseriya, bentlerle sular getirilmiş ve bu sular şehrin altında belli yerlerde, sarnıçlarda depolanmış. Ancak tabii Osmanlıların fethinden sonra hem şehir büyümüş hem de Türk İslam kültüründe durgun su değil, akarsu makbul olduğu için padişahlar bu bentlerin sayılarını arttırmış, mevcut bentleri de tamir ettirmiş. Bunların bakiyelerini bugün şehrin içinde görmek mümkündür, bu su kemerlerini. Belli yerlerde su alçaltılır, belli yerlerde yükseltilir hava su terazileriyle. Ve yine sarnıçlarda su depolanıyor ama bunlar daha ziyade bahçe sulama ve vesaire işler için kullanılıyor. Bu isale edilen, şehre ulaştırılan su Maksem, Taksim veya Maslak denilen yerlerde şehre tevzi ediliyor. Peki nereye tevzi ediliyor? Evlerde şimdiki gibi su yok, musluklar yok. Meydanlarda ve sokak köşelerinde çeşmeler var. Mahallelinin su almasına yarıyor. Köylerde de aynısı var, kasabalarda da aynısı var. Bu çeşmeler mahallelinin su aldığı kaynaklardır, menbaalardır. Evin yiyeceği, içeceği, çamaşır yıkaması, yıkanması hep bu sularla olur. Onun için su taşımak bayağı bir iştir. Evin hizmetkarları yoksa çocuklarının, çocuk da yoksa evin fertlerinin su taşımak en mühim işlerinden bir tanesidir. Biraz variyetli olanlar sakalarla anlaşırlar. Sakalar sırtlarına vurulmuş sırığa asılı iki eski tabirle helke, kovayla çeşmeden su getirirler. Evin hususi küpüne boşaltırlar veya suyun depolandığı yere boşaltırlar. Bunun karşılığında para alırlar. Buna abonelik usulüyle çalışır bunlar. Her suyu döktüklerinde bir dönüm su denir buna. Kapıya tebeşirle işaret koyar ve sonra işte hafta sonu, ay başında bu paralarını toplu olarak tahsil ederler. Bu sakallardan içme suyu getirenleri de vardır hususi yerlerden. O elbette ki biraz daha pahalıdır. Evlerde kuyu ve sarnıçlar var ama tabii bunlar kifayet etmiyor. Bir kere kuyuların suyu çok lezzetli olmaz, hele İstanbul gibi denize yakın olan yerlerde. Sarnıç suyu zaten durgun su. Bunlar daha ziyade kullanma suyu almaya yarar. Bir de suların kıt olduğu zamanlarda istifadeye yarar. Bir de buzdolabı vazifesi görür. Bu sarnıç ve kuyular serin olduğu için buralara yiyecek ve meyve sebze sallandırılır. Evlerin buzdolabıdır ama her evde de zaten sarnıç ve kuyu yoktur. Onun için mahalle çeşmeleri suların alınmasında, kullanma suyunun temininde büyük bir rol oynar. Bunlar birer hayır eseridir. Malum Türk İslam kültüründe su hayrı çok mühimdir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde bunlar işleniyor. Onun için 3-5 kuruş parası olan bunu su hayrında kullanmak ister. Yani işte çeşme yaptırır, su getirttirir. Bu şekilde bu hayrını yapmak ister. İnsanlara su dağıtmak çok sevap. Günahların dökülmesine vesiledir. Buna dair hadisler var. Bu hadislerin çerçevesinde su hayrı çok revaçtadır Osmanlılar'da.
Bir de galiba yapılabilirlik açısından da, ekonomik olarak da daha böyle ulaşılabilir gibi geliyor,
evet,
bana.
Evet, eğer su maslaklarla zaten şehre getirilmişse onu belli bir yere ulaştırıp bir mahalle veya meydan, mahalle köşesi veya meydana, bir çeşme daha ucuzdur. Yani bir cami, bir hastane, bir imaret, bir mektep yaptıramayan insan bir su hayrı yapar. Ben eski vasiyetnamelerde çok görürdüm. Yani mütevazi bir insan vefat etmiş, malının üçte birinden su hayrı vasiyet etmiş. Su hayrı için diyorum. Çünkü bazen çeşme olur bu su hayrı. Bazense suyun çeşmeye getirilmesi olur. Künklerle, borularla, hı hı. boru yok o zaman, künklerle yani küçük kanallarla su menbaından suyun, o da bir iştir çünkü. Onun için su hayrı dendiği zaman bu umumi manada kullanılır. Eskiler bunda yarışmışlar ve bir vakıf eseri olarak yapılmıştır bu. Fakat tabii su o zaman paralı olmadığı için şimdi tabii bunun işletilmesi çok zor ama o zaman bu mümkündü. Çeşmeler, meydan çeşmeleri ve mahalle çeşmeleri olarak ayrılıyor. Meydan çeşmeleri daha ziyade bizde 18. asırdan sonra ortaya çıkmış abidevi eserlerdir bunlar. Şehrin güzelleştirilmesi, gelip gidenin su içmesi içindir. Su almaktan ziyade su içmeye yarar ve her biri birer sanat eseridir.
Evet, daha çok şehri güzelleştiren evet. sanat eserleri.
Nasıl Avrupa'da meydanlara heykeller dikilirse bazen çeşmeler yapılır, havuzlar yapılır ama, bizde meydan çeşmeleri böyledir. Bunların İstanbul'da çok güzel numuneleri vardır. Başka şehirlerde de var ama çoğu bugüne intikal etmemiş ama İstanbul'dakiler başşehir, payitaht olmak itibariyle günümüze intikal etmiş bir hailesi de şehir planlamasına, yolların genişletilmesine vesaire binalara feda edilmiş. Meydan çeşmelerinin karşılığında mahalle çeşmeleri var. Bunlar daha ziyade sokak aralarında, umumiyetle köşelerde olur. Bu çeşmeler daha mütevazidir. Taştan yapılır. Bir veya birkaç musluğu vardır. Zincirli bir tas asılıdır. Gelip giden bununla içer, bakır kalaylı bir tas. Yalağı mutlaka vardır. Çünkü hayvanların gelip gidip su içmesi icap eder. Fonksiyoneldir. Estetik kaygılar güdülmemiştir mahalle çeşmelerinde. Bazısının kitabesi vardır. Bazısının kitabesi bile yoktur. Ancak bu söylediklerim 18. asır başlarına kadar. Bütün dünyada estetik zevkin çok rafine hale geldiği 18. asır başlarında Osmanlı da bundan nasibini almış. Kumaşlardan edebiyata kadar her şey rafine bir hale almış. Oradan sonra bakıyoruz artık çeşmeler de eski çeşmeler değil. Mahalle çeşmesi bile olsa artık somaki mermerden yapılıyor. Hı-hı. Çok güzel efendim kitabesi vardır. Muslukları işlemelidir. Meydan çeşmeleri zaten yanına yaklaşılmayacak zarafette birer abidedir. Mesela Topkapı Sarayı önünde Sultan 3. Ahmet Hı-hı. Çeşmesi. Yine Üsküdar'da Emetullah Rabia Gülünüz Sultan'ın, Valide Sultan'ın yaptırdığı meydan çeşmesi. Azapkapı'da Saliha Sultan Valide Çeşmesi gibi çeşmeler ya, hakikaten birer abidedir. Hatta Sultan 3. Ahmet Çeşmesi için bir yabancı seyyah cam fanus içine alınacak bir eserdir.
Gerçekten de
diyor.
Çok
hakikaten
güzel.
Öyledir. Bu çeşmelerde yine fonksiyonellik unutulmamış ama estetik kaygılar ön planda tutulmuştur. Şimdi bu çeşmelerde artık renkli süslemelerin, altın bezemelerin de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu çeşmelerin bazısı müstakildir. Bazısı bir külliyenin tamamıdır. Mesela Koca Mustafa Paşa Camii'nin avlusunda Beşir Ağa Çeşmesi var. O caminin içine yapılmış. Hatta yuvarlak enteresan bir çeşmedir. O da yine 18. asır. Bazıları müstakil ama bazıları sebillere bağlıdır. Bu sebiller sizin biraz evvel işaret ettiğiniz işi gören müesseselerdir Osmanlı'da. Çeşmelerden su akar ama bu su her zaman içilecek nefasette değildir. Eskiler ise lezzetli suyu, ab-ı leziz, nanı aziz, aziz ekmek ve leziz suyu severlerdi. Bunlar menba sularını gelip gidene ikram ederler bardaklarla. Muayyen günlerde şerbet ikram ederler. Bazıları zengin vakıflara ait ise her gün gelene geçene bedava şerbet ikram ederler. Fakir vakıflarsa bunlar muayyen günlerde, kandil günlerinde, bayramlarda ikram ederler. Okuyucularımıza belki zor gelir ama dediğim gibi çeşmeler birer vakıf eseridir. Vakfedilmiş eserlerdir. Bunun hayrı için, devamı için de başka eserlerin olması lazım. Bu meydan çeşmelerinin enteresan hikayeleri de var. Mesela Üsküdar'daki meydan çeşmesini Valide Sultan yaptırmaya başladı yeni caminin tamamlayıcısı olarak. İki padişahın annesidir, bir padişahın hanımıdır. Emetullah Rabia Gülünüz Sultan. Üsküdar Yeni Camii'nin avlusunda da zaten kabri var. Güllerin içinde çok güzel bir kabir, imparatoriçe. Osmanlı tarihinde iki çocuğu tahta çıkan iki tane Valide Sultan var. Birisi Gülünüz Sultan, birisi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Gülünüz Sultan camiyi bitirdi ama çeşmeyi bitirmeye ömrü yetmedi. Oğlu 3. Sultan Ahmet onu tamamladı. Bu Topkapı Sarayı'ndaki çeşmenin küçük bir modelidir. Topkapı Sarayı'ndaki çeşmede aç besmele ile iç suyu, Han Ahmet'e eyle dua, tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden bir tarih beyti. Ya çok güzel beyitler var da bu da tarih beytidir. Hangi tarihte yapıldığını gösteriyor. Hakikaten emsalsiz güzellikte eserlerdir. Azap Kapı'daki, yani Unkabanı Köprüsü'nden Galata yakasını geçtiğiniz zaman hemen orada bir çok güzel bir meydan çeşmesi vardır. Bu da Üsküdar'dakinin ebadındadır. Topkapı Sarayı önündekinden küçüktür. Saliha Sultan yaptırmış bunu, Valide Sultan. Sultan 1. Mahmud'un annesi. Bunun da gene Gülnü Sultan'la bir alakası var. Gülnü Sultan tebdili kıyafetle veya tebdili kıyafet demeyeyim de arabasıyla şehirde gezerken, Valide Sultanların adetidir, şehri gezerler. Şehir halkının problemlerini tetkik etmek için şikayet olanlar bilirler, arabasını arz ederler. Buradan geçerken bir kız çocuğunu yol kenarında oturmuş ağlar görüyor. Kız çocuğunu çağırttırıyor. Neden ağlıyorsun? Diyor ki böyle böyle su doldurmak üzere çeşmeye geldim. Testim kırıldı. Ağlama evladım diyor Valide Sultan, sana bir testi daha alırız. Efendim ben testinin kırıldığını ağlamıyorum diyor. Ailem benden bir iş istedi, git çeşmeden su doldur getir. Ben bu işi beceremedim, ona ağlıyorum. Hmm. Çocuktaki bu mesuliyet hissinin inkişaf ettiğini, gelişmiş olduğunu görünce müstesna bir şahsiyette karşı karşıya olduğunu anlıyor. Valide Sultanlar sıradan insanlar değil, insan sarrafı. Ailesiyle görüşüp bu kızı saraya alıyorlar. Bu kız muhtemelen bir cariyedir, yani efendisinden alıyorlar ve sarayda yetiştiriyorlar ve gelini oluyor Valide Sultan'ın. Ve Sultan 1. Mahmud'u, Nur Osmaniye Camii'ni yaptıran Sultan 1. Mahmud'u doğurmuştur Saliha Sultan. Ve Valide Sultan olduğu zaman bu testisinin kırık olduğu yere, yani İkbal yıldızının parladığı yere bir çeşme yaptırıyor. Osmanlılar da yükselmek için soy, sop hiçbir şey ehemmiyetli değildir. Liyakat ve talih, bu ikisi bir araya gelirse Osmanlı'da herhangi bir şahsın yükselmesine engel yoktur. Beykoz'da mesela bir Osmanlı memuru yaptırmış, çok güzel bir çeşme var. Çadır şeklinde, üç tarafı açık, bir tarafında sütunlar var öne doğru. Çok süslemeli bir çadır, birkaç musluğu var. Olukla sular akıyor, Beykoz'un zaten suları meşhurdur. Bu Beykoz'daki çeşme sanki bir padişah çadırı var. Padişah çadırının içinden bir nehir geçiyor. Ve nehir padişah çadırının olduğu yerde sanki şelale yapmış gibi bir his veriyor insana. Bir de yine Anadolu Kavağı'nda gördüğüm bir çeşme var. Hasan Paşa Çeşmesi. Bunun çok fazla bir mimari hususiyeti yok fakat kitabesi benim hatırımdadır. Orada Hasan Paşa bu çeşmeyi cennet hurilerine mehir olmak üzere yaptırdı diyor. Malum İslamiyet'te evlenen erkek evleneceği hanıma mehir adıyla bir para öder. Bu peşin olur veya veresiye olur. Burada Hasan Paşa, yani bu yaptırdığım çeşme benim cennete gitmeme vesile olsun demek istiyor. Güzel bir sanat yapıyor. Efendim bu çeşmelerdeki mimari hususiyetlerden bir dikkate değer olanı da Sultanahmet'teki Alman çeşmesidir. Son devre aittir bu çeşme. Türk-Alman dostluğu, Osmanlı-Alman dostluğunun hatırasına yapılmıştır Kaiser tarafından. Arabesk üslupta yapılmıştır burası. Yine somaki mermerden, içi altın yaldızlarla süslüdür. Enteresan bir mimari stili vardır bu çeşmenin. Çok sanat tarihçileri tarafından beğenilmemekle beraber yine Sultanahmet Meydanı'nı süsleyen enteresan eserlerden bir tanesidir. Maçka Parkı'nda ve Küçük Su'da Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan küçük meydan çeşmeleri var. Bunlar da çok zarif, küçük ve hem eski hem yeni mimarinin eklektik, yani bir araya gelmiş bir numunesi olmak bakımından sanat tarihçileri tarafından sevilir. Ve pek çok kartpostallarda Küçük Su ve Maçka Kasrı'ndaki o küçük zarif meydan çeşmeleri resmedilmektedir.
Bunun bir maliyeti var mıdır Ekrem Bey? Yani oradan akan suyun o vakfa ya da onu yaptıran kişiye, yani sadece çeşmeyi yapmakla mı biter iş?
İlk zamanlar öyleydi. Eğer su şehre getirilmişse maslaktan suyu çeşmeye bağlar. Maslak denilen suyun dağıtıldığı yerdir. Bugünkü büyük su deposu olarak bunu düşünebiliriz. Oradan çeşmeye su bağlanır. Bağlıysa zaten iş çok daha kolaydır. Bağlı değilse künklerle, yani künk dediğim böyle kiremit borulardır, birbirine geçmelidir. Onlarla yer altından su oraya verilir. Çeşmenin arkasında hazne vardır. Bu hazneye dolar ve buradan akar. Devamlı akar. Musluklu çeşme, yani kapatılan çeşmeler sonradan yapılmıştır. Bunlar devamlı akar. Çünkü suyu zapt edemezsiniz. Su taşar yoksa. Hı hı. Yani onu deposundan taşar. Su da bol o zaman zaten. Gelmiş sudur. Yalağına dolar ama bu su ziyan olmaz zaten. Yani yalaktaki suyu hayvanlar içer ve akanda etrafı temizlemede kullanılır. Ziyan olmaz. Ama eğer orada hazır bağlanmış bir su yoksa, onu maslaktan veya maslak yoksa daha da uzak yerlerden getirmek icap eder. O zaman işte çeşmenin maliyeti artar. Bir belediye başkanı öyle demişti. Millet çeşme yaptırıyor. Bu suyun parasından haberi yok diyordu şimdi. Hmm. Tabii eski zamanda su parası yok. Su zaten menbaadan geliyor. Ama suyun bağlatılması bir maliyettir. Dediğim gibi su yakınsa çeşme çok ucuza, değilse pahalıya mal olur. Bir de çeşmeyi yaptırdığınız stile göredir. Mahalle çeşmeleri çok basit yapılır kesme taştan. Ama 18. asır çeşmeleri böyle değildir. Hele meydan çeşmeleri hiç böyle değildir. Onları zaten hatırlı hali vakti yerinde kimseler yaptırmıştır. Hep. Meydan çeşmelerini zenginler veya saray mensupları yaptırmıştır. Mahalle çeşmeleri daha ziyade sıradan halkın yaptırdığı hayırlardır.
Bir hiyerarşi var mıdır çeşmeler içinde de? Yani camilerde olduğu gibi çeşmelerde de bir hiyerarşi var mı?
Yok, hiyerarşi yok ama dediğim gibi devrelere, zamanlara ve sınıflara göre veya bulunduğu muhite göre elbette ki çeşme mimarisinde ve çeşmenin ihtişamında farklılıklar müşahede ediyoruz. Bir köy çeşmesiyle bazen köylerde bile çok ihtişamlı çeşmeler görme imkanı vardır. Yaptıranın maliyetine, zenginliğine itibar edilerek.
Ciddi bir ihtiyacı karşıladığı gerçek. Şimdi evde su kesildiğinde susuz olmanın ne olduğunu anlıyoruz.
Ondan İstanbul'da daha dramatiktir. Daha... Su kesildiği zaman paranıza kıyarsınız, alırsınız, içme suyunu kullanırsınız. Ama bu eski İstanbul'da böyle değil. Nereden bulacaksınız suyu? Su olmadığı zaman hayat bitmiş demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de var. Her şey sudan hayat buluyor. Onun için su çok mühim, su hayrı da çok mühim.
Bu yüzden de zaten yapmaya, su hayrına vesile olmaya çalışmışlar.
Evin bütün işleri bu çeşmelerden karşılanıyor. Yani
yakın zamana kadar İslam'da çamaşır yıkamak için insanlar su taşırlardı. Evet. Ben...
Doğrudur. Efendim bu Terkos 1870'lerden itibaren İstanbul'da Terkos suyu bağlandı. Bir şirkete imtiyaz verildi. Şirket menbaalardan su getirip baraj yaptırdı. Terkos baraj gölü. Buradaki suyu da isale hatlarıyla şehre verdi. Ve evlere muslukla su geldi. Ha, evlerde de çok nadir olmakla beraber çeşme vardır ama bunu şimdiki çeşmelerle karıştırmayalım. Mesela Topkapı Sarayı'nda var birkaç tane öyle çeşme. Ben bazı zengin konaklarında gördüm. Bunun arkası haznelidir. Hizmetkarlar buraya su doldururlar. Ve önde musluk akar. Siz onu zannedersiniz ki borudan akıyor. Değil halbuki.
Hayır, küçük bir depo var.
Küçük bir deposu vardır. Terkos şirketi geldikten sonra insanlar abone oldular şirkete. Ve eve muslukla su geldi. 1870'lerden sonra. Ama tabii bu da pahalı parasını bu Terkos şirketi alıyordu. Tabii çok evde su yoktu. İki sebepten. Bir, fakirlik. İnsanlar abone olamıyor. Veya o mahalleye, fakir mahallelere abone olunmadığı için şimdiki tabii gaz gibi su isale hattı kurulmamış. Onun için çeşmeler 1950'lere kadar İstanbul'da çok yaygın kullanılmıştır. 1950'den sonra bile şehir suyu pahalı olduğu için, halkın alım gücü zayıf olduğu için İstanbul ve başka şehirlerde ancak musluk suyu çok zaruri hallerde kullanılmış. Çamaşır yıkamak, halı yıkamak vesaire işler için mahalle çeşmelerinden su taşınmıştır. Ancak su paralı olduğu için belediyeler bu çeşmelerin isale hattını İstanbul'un da suyu kıt olduğu için barajlara aktarmışlar. Bu çeşmelerin suları kesilmiştir.
Bir süre sonra artık fonksiyonunu da
kaybetmiş. Suyu kesilmiş, mahzun birer şahit, tarihin şahitleri olmuşlardır. Büyük bir kısmı binaların yapılmasında, yol genişletilmelerinde, meydanlarda şurada burada yıkılmıştır. Kalanları da zaten susuz, başka maksatlarla kullanılan mahzun birer tarihi şahit olmuşlardır. Şu anda akan çeşme yok. Ancak tek tük bazı tarihi hususiyet olan çeşmeleri sırf turistik veya estetik maksatlarla şehir suyu bağlayarak ve kapalı musluklarla su akıtıyorlar. Ama bunun dışındaki çeşmelerin çoğun ağzı bağlanmış durumdadır. Bu zamanda da zaten çeşmelerin bedava su akıtması kolay bir şey değildir. Evet. Yaptıran kimsenin bir saat koydurup onun parasını da ödemesi icap
eder.
Evet, şimdi
onu bugünün düzenine göre o vakıflarına eğer varsa hala devamları.
Bir de çoğunun zaten vakfı harap olmuştu. Toprak kayıplarıyla bu çeşmelerin vakıfları elden çıkmış. Sahipleri de ölmüş. Meşgul olan da olmamış. Daha mühim şeyler varken çeşmeye kim dönüp bakacak? Dediğim gibi bir de bir takım teknik ilerlemelerle çeşmeler büsbütün unutulmuştur ama yine de.
Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü bunları yeniden imar etmek. Çünkü
bu zamanlarda, yani son zamanlarda bu hususlarda kayda değer ve memnuniyet verici inkişaflar var. Benim çocukluğum vakıf eserlerinin harabiyetine şahit olup üzülmekle geçti. Fakat o bile bir teselliymiş. Çoğu yok oldular, yok edildiler. Bugün gerek vakıflar, gerek Kültür Bakanlığı, gerek alakalı müesseseler bu tür müesseseleri ihya ediyorlar. Ve ben çok yerde çeşmelerin ihya edildiğini, kitabelerinin yenilendiğini görüyorum. Ama bazısı da maalesef kötü bir şekilde restore ediliyor ve asli hususiyetinden uzaklaştırılıyor. Ama yine de hiç değilse yok olmasından daha iyidir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.